Ayrım 3, sayfa 35. 1826'da Yeniçerili kaldırıldıktan sonra Osmanlı Devleti tamamen ordusuz kalmıştı. Çünkü bozulan ve kaldırılan teşkilatın yerine bir yenisinin kurulması ve yerleştirilmesi uzun bir zaman işiydi. 1828'de Osmanlı donanması da Navarin'de mahvedildi. Zaten padişah isyan eden Rumlara karşı Mora'da ancak Mısır valisi ve istiklal peşinde koşan Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemek zorunda kalmıştı. Fakat Mehmet Ali Paşa İsyan bayrağını açıp Anadolu'yu da istilaya kalkarak Kütahya'ya kadar gelince 2. Sultan Mahmut bu sefer de Ruslardan asker istemek zorunda kaldı. 5 Nisan 1833'te öncü olarak 15 bin kişilik bir Rus ordusu Boğaz içinde Beykoz kıyılarına ayak bastı. Bütün bu hengame içinde ortada bir Osmanlı Devleti kalmışsa bunun hikmeti Alman Mareşali Helmut von Moltke'nin dediği gibi bu devletin mirasını paylaşmakta mirasçıların ittifak edememelerindendi. H.V. Moltke, 1835-1839 arasında Türkiye'de askeri müşavir, öğretmen ve tahkimat uzmanı olarak çalışan bir Alman mareşalidir. Yani gene Moltke'nin dediği gibi Türkiye'yi yabancı devletler inkiraz durumuna getirmiş ve onu gene yabancı devletler kurtarmıştı. H.V. Moltke'nin 7-4-1836 tarihli mektubundan Helmut von Moltke'nin mektupları 1960 tarih kurumu baskısı. Ama bilhassa 1839 Tanzimat Hareketi'nden sonra bir nizam ordusu teşkili için gene de gayretler sarf edildi. Z. Şakir, Tanzimat'tan sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi isimli eserde bu konuda değerli derlemeler vardır. Askeri eğitim müesseseleri açıldı. Mühendisane-i Bahri Hümayun 1773, Mühendisane-i Beri Hümayun 1793, Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure, Mektebi Ulumu Harbiye 1834, Müzikayı Hümayun Mektebi vesaire. 1854-1855 Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti ilk defa olarak Avrupalı müttefikler arasında Rusya'ya karşı Sivastopol Harbi'ni yürüttü. Bu arada değerli generaller belirdi. 1854-1855 Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti ilk defa olarak Avrupalı müttefikler arasında Rusya'ya karşı Sivastopol Harbi'ni yürüttü. Bu arada değerli generaller belirdi. 1859-1876 arasında saltanatta bulunan Sultan Aziz, içeride bir iktisat ve sanayi temeline dayanmasa bile büyük bir donanma kurdu. 1876'da tahta çıkan 2. Abdülhamid'in padişahlığından az sonra patlayan 1878 Osmanlı-Rus Harbi yenilgiyle bitmekle beraber Osmanlı ordusu Kafkasya ve Balkanlarda başarılı hareketler gösterdi. Plevne'de Gazi Osman Paşa destani bir şeref kazandı. Ortaya değerli bir general ve kumandanlar çıktı. Fakat işte ondan sonradır ki Abdülhamit II Mithat Paşa kanunu esasisini rafa kaldırdı. Kısa ömürlü Mebusan Meclisi'ni kapattı. 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan edildi. 19 Mart 1877'de ilk Mebusan Meclisi toplandı. Fakat ömrü kısa oldu. 1877'de Abdülhamit Meclisi kapattı. Bu meclisin Vakit Gazetesi tarafından derlenen ve Vakit Neşriyatı arasında basılan bütün müzakere zabıtları çok ilgi çekici bir vesikalar mecmuası teşkil ederler. O zamanki yabancı neşriyata göre bu meclis ve müzakereleri hariçte ciddi etkiler yaratmıştı. Genç Osmanlılar hareketi karanlık ve kanlı bir perdeyle örtüldü. 23 Temmuz 1908 ihtilaline kadar süren ve gittikçe derinleşen koyu, hareketsiz, uyuşuk bir istibdat idaresi altında başta ordu olmak üzere bütün devlet yapısı kavşadı, çöktü. İşte bazılarının isimlerini daha önce değindiğimiz genç kurmaylar ve onlarla beraber olan genç subaylardır ki 23 Temmuz 1908'de Rumeli'de ihtilal bayrağını açarak bu mutlakiyet idaresine son verdiler. Memleketin kaderine hakim oldular. Hedefler 1876 Anayasası'nı yeniden yürürlüğe koymaktı. Bu anayasa kanuni esasi Abdülhamit tarafından güya yürürlükte gösterilirdi. Her yıl devlet sahnamesinin yani resmi devlet yıllığının başında ve 1876'da Sadaret makamına yazılan fermanla birlikte 7 Zilhicce 1293 1876 Anayasası'nın metni mutlaka yayınlanırdı. 103 maddelik bu anayasa böylece resmen yürürlükte sayılırdı. Ama bu resmi yayın dışında bundan bahsetmek yasaktı, suçtu. Kanunu esası sözü ağza alınamazdı. Taraftarları yakalanır, sürülür, zindana atılırdı. Bu anayasanın yapıcısı Mithat Paşa ise zaten onun vaktiyle yürürlüğe girdiğini, ilk Mebusan Meclisi'nin açıldığını göremeden yakalanmış, Arabistan'ın Taif Kalesi'ne sürülmüş ve bir süre sonra orada boğdurulmuştu. Orduyu yeniden kurmaktı. Abdülhamit devrinde ordunun perişan durumu hakkında bilgi alacak kaynaklar vardır. Fakat biz burada ve en dikkati çekici kaynak olmak üzere Abdülhamid'in son seyir askeri Harbiye Nazırı Rıza Paşa'nın 1909'da yayınlanan Hülasa-i Hatırat isimli eserini tavsiye etmekle yetineceğiz. Bu zat fasılasız olarak 17 sene ve 1908 ihtilaline kadar bu vazifede bulunmuştur. Seraskerliğe tayin olunduğu zaman nezaretin kasasında ancak 264 kuruş. Bulduğunu anlatmakla hikayesine başlar ve bu 17 yılı dolduran çok ilgi çekici hatıralar nakleder. Tehlikeye en çok maruz olan Rumeli başta olmak üzere imparatorluğu kurtarmaktı. Çünkü Rumeli'deki komşu devletler hepsi de daha 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden ayrılmış parçalar olmakla beraber genç, disiplinli ve iyi talimli ordular kurmuşlardı. Bunların hepsinin gözleri Rumeli'nin geri kalan parçaları üstündeydi. Zaten kendi öncülerini komiteler, çeteler şeklinde teşkilatlandırarak nice zamandan beri Osmanlı Rumeli'sine salmışlardı. Rumeli'deki Osmanlı ordusunun genç subayları, derme çatma birlikler, yetersiz vasıtalarla bunlara karşı devamlı bir mücadele halindeydiler. Bu devamlı ve tehlikeli mücadele genç ve ihtiraslı subaylar için hem bir askerlik ve kahramanlık stajı oluyordu, hem de bunlar karşı tarafın aydın ihtilalciler tarafından yöneltilen mücadelelerinden ihtilal tecrübeleri ediniyorlardı. Hülasa kalsamış Osmanlı Devleti inkirazdan kurtulabilmek için yeni insanlar, yeni fikirler, genç mücahitler bekliyordu. Bunları ise bütün eksikliklerine rağmen daha ziyade gene asker okulları, ordu ve hele Rumeli verebilirdi. Öyle bir tarihi devre okullarda bu orduda bir takım genç insanlar kafalarında geleceğin ihtirasları ve rüyaları ile yoğruluyorlardı. Osmanlı ülkesindeki gelişmeler ise bunların sahneye atılacağı günleri hızla yaklaştırıyordu. Bir cephe kumandanı adayı. Enver, Mustafa Kemal, Cemal Vehip, Fethi, Kazım Karabekir, İsmet ve benzeri arkadaşlarının askeri eğitim çağlarında asker mekteplerinin talim, terbiye, teçhizat ve tatbikat cihetleri gerçi yetersizdi. Ama bu yetersizliklere rağmen siyaset bu okulların duvarlarından içeri artık süzülmüş, girmişti. Gerçi harp okullarında bile cephane ve tam teçhizatlı silahhane bulundurulmuyordu. Dersler tahtaya çizilen şekiller yahut numunelik malzeme ve vasıtalar üstünde yürütülüyordu. Mustafa İsmet'in topçu subayı olarak çıktığı mühendishaneye bile henüz bir seri ateşli top girmemişti. Donanma ise tamamen çürümüş, bitmişti. Donanmanın çürütülmesinin en doğru ve ilk kaynaktan hikayesini de Abdülhamid'in donanma kumandanı ve sonra Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa'nın 1908'de yayınlanan Hatırat isimli eserinde izlemek mümkündür. Haliç'te çürütülen bu donanmanın mesela en büyük zırhlısı olan Mesudiye'nin 1897 Yunan Harbi'nde donanmaya hareket emri verilince daha Unkapanı Köprüsü ile Eminönü Köprüsü arasında kazanlarının nasıl patladığı ve diğerlerinin daha Sarayburnu açıklarında nasıl dağılıp elden çıktığını ve diğer perişanlık meteleleri bu eserde etrafıyla açıklanmıştır. Fakat Namık Kemal'in şiirleri, vatan heyecanı, memleketin iyi idare edilmediği kanısı, bu idarenin değiştirilmesi lazım geldiği fikri ihtilacı bir hava gibi bilhassa asker mekteplerinde esiyordu. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, sayfa 64-90. Çünkü ancak bu mekteplerdeki hocalardı ki harpler görmüşlerdi. Memleketin bütün bucaklarını tanımışlardı. İsyanlar, baskınlar, eşkıya takibi gibi binbir macera içinde memleket gerçekleriyle tanışmış bulunurlardı. Bunlardı ki halkın bir parçası olan ordu birlikleriyle daima temas ve yoruluş halindeydiler. Geleceğin kumanda adamları, büyük kumandanları da nihayet bu mekteplerde yetişeceklerdi. Şu halde bu hocaların karşılarındaki öğrencilere bütün baskılara, kısıntılara rağmen verecekleri, söyleyecekleri bir şeyler, açacakları ufuklar, onlarda uyandıracakları istidat vardı. Mesela Erkan-ı Harbiye Mektebi öğrencisi Mustafa İsmet'in askeri mühendishaneyi Topçu Mektebi İsmet 14 Ocak 1900'de bitirdi. O zaman 18 yaşındaydı. Bu mektebin daha ikinci sınıfındayken bu sınıfa verilen bir imtihan vazifesi vardır ki genç kurmay namzedi İsmet'in bu mesele üzerindeki cevap ve çözümlemeleri bugün etrafıyla yayınlanmış bulunmaktadır. Dersin adı Meşhur Osmanlı Muharebeleri dersidir. Verilen vazife 1787-1792 Osmanlı Rus Harbi'ne aittir. Yani bir harp tarihi dersidir. O harpte Avusturya'da Rusya'nın müttefikidir. Ama öğrencilerden istenilen yalnız 1787-1792 harbin hikayesi değildir. Öğrencilerden istenilen eğer bu harp sahnesinde kendileri kumandan olsalardı ne yapacaklarıydı? Soru budur. Askerin konuluşu, ordu ve ordu gruplarına verilecek emirler, Romanya'da Prut Nehri'ne kadar uzanan bir sahada yayılış, dağılış, hücum istikametlerin tayini, kalelerin korunması, kaybedilenlerin geri alınması yani kurtarılması bahis konusudur. Ve ordu merkezi Tuna'nın kuzey kollarından birinin kenarında İbrail'dedir. İşte bu durum karşısında genç kurmay namzetleri hem Avusturya hem Rusya ordularına karşı Osmanlı ordularını bir Serdar-ı Ekrem, başkomandan olarak yayacaklar ve muzaffer olacaklardı. Diğerleri arasında üzerine yumulduğu dershane masasında kendini bu problemin çözümlenmesine veren Serdar Ekrem yahut daha doğrusu gelecekte cephe kumandanı adayı İsmet o zaman henüz 20 yaşındadır. Ama kafanın işlemesi, orduların el altında tutulması, coğrafyanın şartları, yollar, mesafeler ve hele İstanbul'dan o kadar uzakta muazzam bir ordunun muazzam düşman orduları karşısında yiyeceği, içeceği, silahı, İkmali hesaplanmalı ve daima değişen vaziyetlerde kağıt üzerinde işlenmelidir. Kurmay Okulu 2. sınıfından Aksaraylı İsmet, askeri mekteplerdeki kaidelere uyularak İsmet'in İstanbul mekteplerinde de künyesi ya doğum yerine ya İstanbul'da bir ikamet yeri varsa o mahalleye göre yazılırdı. Kurmay Okulu'nda künyesi İsmet Aksaray'dı. Öyle yapar. Nihayet vazife tamamlanır. Kağıtlar hocaya sunulur. O zamanki Erkan-ı Harbiye Mektebi Balistik ve Muharebe Baratlı Meşşere-i Osmaniye Hocası Topçu Kurmay Feriki, Kor General Muhtar Paşa'nın ömrü boyunca sakladığı bu imtihan kağıdı üstünde ve rahmetli hocanın el yazısı ile şu iki kelime vardır. Aferin evladım. İnönü'nün Topçu Mektebi'nden ve Harp Akademisi'nden arkadaşı olan General Ali Fuat Erdem'in İnönü'ye ait daha birçok hatıralar olacaktır. Böyle bir ders ve böyle bir staj elbette ki ancak bir asker ve kurmay mektebinde olabilirdi. Ancak Mustafa Kemal'in daha Manastır İdadisi'nden başlayarak harbiye ve kurmay okullarındaki aktif, atılgan, hatta gizli siyasi teşkilat kurmaya, gizli yayınlar yapmaya kadar varan ve sonunda onu tevkiflere, mahkumiyetlere, sürgünlere sürükleyen mücadeleci karakterine karşılıklı, Mustafa İsmet'in mektep hayatı sakin ve mazbut bir çalışkanlık içinde geçmiştir. Ama kurmay okulunu saran havanın büsbütün dışında değildir. Namık Kemal Edebiyatı ona da erişmiştir ve kurmay okulunu bitirdikten sonra gönderildiği Edirne'de onu siyasi hayatın başlangıcı bekler. Hem de gizli bir ihtilal cemiyetinin üyesi olarak. Öğretmen, İnönü subaylık ve kurmaylık günlerinden bahsederken gözleri olağanüstü bir enerjiyle parlar. Sanki o günleri yeniden yaşar gibi olur. Gerçi saflarına katıldığı o günkü ordunun zaaflarını, çatlaklarını görmüştür. Fakat o bu çatlakları anlatırken bile sözlerini, cümlelerini hoşgörülükle seçer. Gençliğinin mabedine gölge düşürmez. O günün hatırasında kendi gençliğini bulur. Düşün, 22 yaşında bir kurmaydım ama bu yüzbaşı İsmet'i çok geçmeden Edirne'de tanıdılar. Hani padişahın yolladığı o saray generalleri vardı ya, orduyu ıslah için Edirne'ye gelişlerinin haftasına bu yüzbaşı İsmet'i gelip buldular. Ama bu hikayeyi kavramak için biraz geriye dönmeliyiz. Erkan-ı Harp Mektebi'ni bitiren Mustafa İsmet, yüzbaşı olarak 2 Ekim 1906'da Edirne'ye gitmiştir. Ordu karargahı, onu Sahra Topçu 8. Alay 3. Bölük Kumandanı olarak görevlendirdi. Bölüğündeki teğmenlerin hepsi kendisinden yaşlı ve kıdemliydiler. O bu mülazimlerin adlarını bugün de hatırlar. Erzincanlı Yaşar, sonradan general. Edirneli Osman, İstiklal Savaşı'nda şehit. Üsteğmen İsmail Hakkı, bir de sonradan bir takım siyasi işlere karışan bir Çopur Nuri'den bahseder. Bölüğün mevcudu 120'dir. İlk defa makamına oturup kendisine tam haberini getiren başçavuşa ne cevap vermek lazım geldiğini bilemez. Peki der geçer. Ama usul zaten bundan ibarettir. Bu kadar acemiliği hoş görmek lazım. Çünkü kurmay okulu mezunları o zamana kadar birliklere, fiili hizmetlere gönderilmezlerdi. Onları daha ziyade karargahlarda çalıştırırlardı. Türkiye'nin hem ordu hem devlet ve siyaset işlerinde önder insanlar yetiştirmiş olan Erkan-ı Harp sınıflarının yahut okulunun Harp Akademisi tarihçesine kısaca değinmeliyiz. Kurmaylar sınıfının ve mektebinin tarihi tabiatıyla Harp Okulu'nun tarihine bağlıdır. İlk defa 1831'de kurulmasına teşebbüs edilen Mektebi Ulumu Harbiye yani Harp Okulu önce çok sade bir ilkokul niteliğinde kuruldu. Adı bile Sübyan Bölüğü, Çocuklar Bölüğü'ydü. Yavaş yavaş gelişti. 1841'de mektepte ciddi islahat başladı. Bir taraftan Avrupa'ya talebeler gönderildi, diğer taraftan da Avrupalı mütehassıslarla temas başladı. Özel Erkan-ı Harp kurmay sınıfları 1861'de açıldı. Ondan önce mühendishaneden ve harbiyeden çıkan iyi riyaziye bilen seçkin mezunlara bu sıfat verilirdi. İlk kurmay mektebi bu suretle iki sınıf olarak kuruldu. Harbiye ve mühendishanede topçu mektebi birden 10'uncuya kadar olan en iyi mezunlar bu sınıflara alındı ve bu mektepten yüzbaşılıkla çıkarıldı. 1883'te Türkiye hizmetine giren ve Türkiye'de 12 sene kadar kalan Alman Mareşali von der Goltz'un, Golç Paşa, Erkan-ı Harbiye Mektebi'nin geliştirilmesinde olumlu hizmetleri oldu. Sonra Yüzbaşı İsmet bir meseleyle de karşılaştı. Bölüğünün topları yeni getirilmiş seri ateşli toplardı. Halbuki Topçu Mektebi'nde Mustafa İsmet, o da mektep avlusunda bir takım eski mantelli toplarla talim görmüştü. Ama her şey çabuk düzeldi. Kızı Özden tarafından yayınlanan kısa hatıralarında bu safhayı şöyle anlatır. 1. Akis Dergisi, No. 240, 1959. Erkan-ı Harp subayları o zaman yakalarında sırmalı arma ve resmi günlerde sırma kordonlar taşırlardı. Ben bütün Erkan-ı Harp işaretlerini bir tarafa bıraktım. İlk önce kıta subayı hayatının ameli taraflarını öğrenmeye verdim kendime. Birkaç ay içinde zihnimde büyüttüğüm güçlükler yenildi. Bir taraftan da askerlerime geceleri okuma yazma öğretiyordum. 8. ve 7. alay subayları arasında hatırı sayılır bir dost mevkii almıştım. Fazla olarak yeni topların yeni muharebelerde rollerine dair son Rus-Japon harbinden misaller vererek subaylar arasında bir merak da uyandırmıştım. Vakit vakit odalarımızda toplanır, ufak konferanslar verirdik. İşte bu küçük konferanslar duyulmakta gecikmedi. Ordu çevresinde ilgi uyandırdı. Yüzbaşı İsmet adı, yaşı ve rütbesiyle orantılı olmayacak bir genişlikte yayılmaya başladı. 1907 senesi ise hareketli bir sene olarak geldi. Rumeli'de harp ihtimalleri belirmişti. Saray nihayet harekete geldi. Edirne'ye talim ve terbiyenin düzenlenmesi için bir askeri heyet gönderdi. Bu heyetin başında pek genç, yani rütbesini kıtalarda ve normal yollardan değil, saraya yakınlıktan almış olan Cevat Paşa ve onun gibi diğer bazı saray gözdeleri vardı. Ordu merkezi Edirne'de hareketli günler başladı. İşte bu sırada ve bu saray heyetidir ki geldiğinden bir hafta sonra Yüzbaşı İsmet'i buldu. İnönü yukarıda değinilen hatıraları naklederken bu olayı şöyle anlatır. Akis Dergisi, No. 240, 1959. Cevat Paşa karargahının daimi kurmay subayı haline gelmiştim. Ayrıca topçu fırkasında tümen, tabiye, strateji ve topçuluk dersleri veriyordum. Ders salonunu paşa ile beraber tümenin en yüksek rütbeli amirleri de şereflendiriyordu. Manzara, ders veren benim gibi genç ve tecrübesiz öğretmenleri teşvik etmek yanında, ordunun muharebe gayretini artırmak için geniş bir gayretin ifadesini taşıyordu. Biz genç ve iddialı subaylar meslek faaliyetinde bir fırsat bulmuştuk. Bu olaylarda adı geçen Cevat Paşa'nın rütbesi 1908'de hürriyetin ilanından sonra ve o zaman çıkarılan rütbelerin tasfiyesi kanunu ile birkaç derece indirildi. Paşalığı gitti ama Cevat Paşa şahsen değerli ve dürüst bir askerdi. Gene orduda kaldı. Haklı terfilerle gene yükseldi. Tekrar general oldu. Birinci Dünya Harbi'nde ve Çanakkale Harpleri sırasında Boğaz kumandanıydı. Mütarekede Genelkurmay Başkanı ve Milli Mücadele'de El Cezire Cephesi kumandanı olarak büyük hizmetler yapan General Cevat Çobanlı budur. 23 yaşında bir kurmayın, paşaların ve yüksek amirlerin katıldığı bir kursa aylarca ders vermesinin bu genç insanda yaratacağı gururu ve nefs emniyetini tasavvur etmek mümkündür. Ordu kademesinde bu başlangıç iyi bir başlangıçtı ve böyle başlayan bir yolculuğun bir takım mutlu merhalelere ulaşması mukadderdi. Buna benzer bir sivriliş ve gelişme misalini Mustafa Kemal'in Selanik'te ve henüz kol ağası, ön yüzbaşı olduğu günlerde de aynen görürüz. O da kurslar, konferanslar tertip etti. Askeri eserler yazdı. Manevra ve harp oyunlarında hatta Golç Paşa bile ona ve küçük rütbesine bakmayarak kritik vazifeleri verdi. Tek adam cilt 1. Nitekim daha ileride görüleceği gibi 2. Ordunun bir manevra ve muharebe oyununda da İsmet Bey böyle bir vazifeye memur edilecektir. Politikacı. Yüzbaşı Mustafa İsmet'in genç bir kurmay subayı olarak çevresinde sivrildiği ve kendisine yaşının bir rütbesinin üstüne vazifeler verildiği o günler onun aynı zamanda politikaya da kaydığı ve karıştığı günlerdir. Fakat bu kayışı daha iyi anlayabilmek için 1908 ihtilali öncesinin ve hele 1907 yılının Rumeli'de estirdiği havayı hatırlatmak lazımdır. O sıralarda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir taksim arefesinde olduğu hele Rumeli'de açıkça hissediliyordu. Zaten Selanik'te idare garip bir şekil almıştı. Üç vilayete, Selanik, Manastır, Kosova. Umumi müfettiş olarak tayin edilen Hüseyin Hilmi Paşa'nın yanında Avusturyalı, Rus, Fransız subayları bir müşavirler heyeti gibi vazife görüyorlardı. Çete savaşları son haddine gelmişti. Bulgar, Sırp, Yunan, Karadağ ordularının seferber oldukları veya olacakları haberleri yaygındı. Telaş son haddine varmıştı. Saray bir takım Alman taraftarlığı, İngiliz taraftarlığı oyunları içinde güya bir kuvvetler muvazenesinden faydalanmak işine devam ediyordu. Donanmanın kudreti sıfırdı. Kara ordusu gerçi kağıt üzerinde ve bütün imparatorluğa yayılmış 295 bin kişilik bir Hazar kadrosu gösteriyordu. Ama Trablus'ta, Libya, Yemen isyanlarında, Rumeli karışıklıklarında, Suriye isyanlarında başıdertte olan bu zayıf teşkilatlı, teçhizatsız ve vasıtasız ordunun harp kudreti çok şüpheliydi. Türkiye üzerinde devletler arası anlaşmazlıkların gittikçe bir karara doğru gittiği söylentileri yaygındı. Mesela İngiltere Kralı ile Rusya İmparatoru arasında bir mülakat hazırlanıyordu. İşte bu şartlar içinde ve Türkiye'de topyekun bir idare değişmesinden başka kurtuluş çaresi olamadığını, bunun da ancak bir askeri ihtilalle olabileceğini düşünen tek ve küçük kadro Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ydi. Cemiyet asıl Selanik ve Makedonya'da kök salmış olmakla beraber Edirne'de de hem şubesi hem eski bir hatırası vardı. İstanbul Tıbbiyesi'nde ve Paris'te kuruluş tarihleri 1889'a varan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Türkiye'de perakende bazı teşekküllerinin tarihi aynı tarihe doğru yaklaşır. Ama 1908 ihtilalini gerçekleştiren İttihat ve Terakki Selanik Merkez Komitesi'nin teşekkülü 1906 Temmuz'una rastlar. Bu hususta Tek Adam Cilt 1 sayfa 150. Gerçi Mustafa Kemal daha 1905'te Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştu. Fakat kendisi de 1907'de Selanik'e tayin edilince o da Selanik Teşkilatı'na katıldı. Talat Bey, Talat Paşa bu merkez heyetinin kurucuları arasındaydı. Fakat Talat Bey'in ihtilalcilik hayatı çok daha önce ve Edirne'de başladı. Edirne Şubesi 1897'de Bulgaristan'da Rusçuk, Mithat Şükrü Bey'in kurduğu teşkilatla ilgili olarak meydana geldi. Kurucuları arasında 1889'da Tıbbiye'de kurulan teşkilatla yakınlığı olan İpekli Hafız İbrahim vardı. O sırada Edirne Postanesi'nde 40 kuruş maaşla çalışan Talat Efendi, sonra Sadrazam Talat Paşa ve bazı arkadaşları bu gizli teşekküle dahildiler. Tek Adam, Cilt 1, sayfa 125-126. Fakat bir süre sonra teşkilat ihbar edildi. Üyeler tevkif, muhakeme ve mahkum edildiler. Talat Bey 2 sene kadar sonra affedilerek Selanik'e sürüldü ve orada asıl ihtilal merkezinin kurucusu ve fiili başkanı oldu. İşte tam bu hava içindedir ki bir gün Yüzbaşı Refet Bey isminde bir jandarma subayı Selanik'ten Edirne'ye geldi. Yüzbaşı İsmet Bey'e gizli bir mektup getirdi. Mektup Selanik'te Kurmay Fethi Bey'den Okyar, Mebus, Vekil, Başvekil geliyordu. İsmet Bey'e mektubu getirene inanmasını ve onun tertipleyeceği şekilde Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne dahil olmasını teklif etmekteydi. İsmet Bey gençliğinde çok düşünen, geç karar veren bir insandı. Fakat Fethi Bey'i tanıyordu. Fethi Bey'den bahsederken onunla Erkan-ı Harp Mektebi'nde 3 dolgun sene geçirdik diye konuşmuştur. Memleketin hali ve gidişatı ise belliydi. Tereddüt etmedi, kararını verdi, cemiyete girdi. Mustafa İzmet artık gizli bir ihtilal cemiyeti azasıydı. Hedef padişahın istibdat idaresini yıkmak, meşrutiyeti kurmak ve vatanı kurtarmaktı. 23 yaşını henüz dolduruyordu ama tanınmış ve güvenilen bir subay ve bir insandı. İnönü'nün gizli bir ihtilal cemiyetine katılmak suretiyle politikaya fiilen karışışı, bugün tam 59 yıl olmuştur.